Ayrım 3.
Sayfa 30. Bir ambulansa yaslanmış sigara içiyordu. Duruşundaki bir şey yüreğimin bir teline dokundu. Onun Nesim olduğunu anladım. Ama henüz tam olarak emin olamıyordum. Ancak Kapodistria'yı tanıdığım gibi onu da değişik kılığının içinde az çok tanımıştım. Palamar atılıp tekne bağlandığı sırada yüreğim çarparken gerçekten de o olduğunu gördüm. Nesim. Bir gözünün üzerinde hiç alışık olmadığım kara bir çatkı, sırtında çok uzun mavi bir asker paltosu vardı. Omuzlarındaki vatkalar pek biçimsizdi. Ta gözlerine kadar indirilmiş bir kasket. Anımsadığımdan çok daha uzun ve ince görünüyordu. Belki de şoför kılığıyla havacı kılığı arası bir şey olan bu üniforma yüzündendi. Herhalde benim ısrarlı bakışımı üzerinde duyumsamış olacak ki birden doğruldu. Şöyle kısaca çevresini gözden geçirdikten sonra bizi buldu. Sigarasını attı, çevik, zarif yürüyüşüyle sinirli sinirli gülümseyerek rıhtım boyu yürüdü. Elimi salladım ama karşılık vermedi. Oysa bize doğru gelmeye davrandığında hafifçe başını sallamıştı. Bak dedim, kaygı duymadığımı söyleyemezdim. İşte geliyor baban. Bize doğru yaklaşan, neredeyse 2 metre ötemize gelip durarak gülümseyen uzun boylu karaltıyı koca koca açılmış, taşlaşmış gözlerle izledi. Tayfalar iplerle uğraşıyorlardı. Bir iskele tahtası gürültüyle indirildi. Gözünün üzerindeki o uğursuz kara çatkı eski seçkinliğine bir şeyler mi eklemişti yoksa ondan bir şeyler mi eksiltmişti karar veremedim. Kasketini çıkardı, hala gülümseyerek utana utana biraz da üzüntüyle saçlarını düzelttikten sonra yeniden giydi. Nesim diye seslendim. Başını salladı ama yanıt vermedi. Çocuk iskele tahtasına adımını atarken zihnime bir suskunluk çöker gibi oldu. Sersemletici bir esriklik içinde sanki gerçeklikten çok o imge karşısında dili tutulmuş gibi yürüyordu çocuk. Peki şiir gözlemlenen gerçeklikten daha mı gerçek? Bir uyur gezer gibi kollarını öne doğru uzatıp kendi kendine gülerek Nesim'in kucağına yürüdü. Ben ardından gidiyordum. Nesim hala gülümseyerek onu kucakladığı sırada eksik parmaklı elini bana uzattı. Bir kuş pençesine dönüşmüştü eli. Elimi delecekti neredeyse. Öksürükle gizlediği kısa, kuru bir hıçkırık çıktı boğazından. Hepsi buydu. Sonra çocuk ağaca tırmanan bir maymun gibi Nesim'in omzuna tırmandı ve bacaklarını kalçalarına doladı. Her şeyi anlayan o tek kara göze bakarken ne diyeceğimi pek bilemedim. Şakakları epeyce ağarmıştı. Bir parmağı eksik, bir eli insan istediğince sert sıkamazdı. Seni yeniden görmek ne güzel. Çevikçe geri çekilip bir iskele babasının üzerine oturdu. Bana Fransız sigarasının unuttuğum tadını sunmak için sigara tabakasını aradı. İkimiz de dilimizi yutmuştuk. Kibritler ıslaktı, güçlükle yakabildik. Sonunda Clea da gelecekti dedi ama son anda kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Kahire'ye gitti. Justin, Kanda. Sonra başını eğerek alçak bir sesle olanları biliyorsun değil mi dedi. Başımı sallayarak olumladım. Rahatlamış göründü. Bunun dışında anlatacak bir şey yok. Yarım saat önce işi bıraktım. Sizi almak için burada bekledim. Ama belki de. Tam bu sırada kimliklerimizi incelemek, nereye gideceğimizi sormak için gelen bir asker kalabalığıyla kuşatıldık. Nesim çocukla ilgileniyordu. Ben askerlere göstermek için kağıtlarımı çıkardım. Ciddi bir yüzle, dahası ön yargısız bir ilgiyle incelediler. Uzun bir listede adımı aradıktan sonra konsolosluğa bilgi vermemi, çünkü bir mülteci vatandaş olduğumu söylediler. Giriş izniyle birlikte Nesim'in yanına dönüp bana söyleneni aktardım. Aslında hiç de kötü olmaz. Benim de oraya gitmem gerekiyordu zaten. Oradan almam gereken bir bavulum var. İçine giysilerimi doldurmuştum. Kim bilir ne zaman bıraktımdı. Bir ömür geçti diyerek gülümsedi. Nasıl yapalım? Yan yana oturup sigara içerek düşünmeye başladık. Çevremizde bütün İngiltere kontluklarının ağızlarını duymak hem tuhaf hem de heyecan vericiydi. İyi yürekli bir onbaşı elinde bir tepsiyle geldi bize doğru. Tepsinin üzeri biricik içecek, duman duman tüten ordu çayıyla dolu teneke kupalarla, margarin sürülmüş beyaz ekmek dilimleriyle donatılmıştı. Biraz ötede sedyeciler bombalanmış bir yapıdan çıkardıkları torba gibi sarkan yükleriyle sahnenin ortasından kayıtsızca geçip gittiler. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan nasıl kurtulacağımızı bilemeden büyük bir iştahla yedik. Sonunda ben, neden sen çocuğu alıp gitmiyorsun? Ben rıhtımın çıkış kapısından tramvaya biner konsolosluğa giderim. Tıraş olur, bir şeyler yerim. Sonra da karıma gelirim. Geçit yerine bir at gönderebilirsen, dedim. Biraz rahatlayarak, peki, dedi. Çocuğu kucaklayıp bu tasarıyı kulağına fısıldadı. Çocuk karşı koymadı. Hatta onunla gitmeye istekli görünüyordu. Böyle olması işime geldi. İçimizde hafif bir gerçek dışılık duygusuyla birlikte kaygan kaldırım taşlarının üzerinden küçük ambulansın park edildiği yere doğru yürüdük. Nesim çocukla birlikte sürücü yerine tırmandı. Çocuk gülümsedi, ellerini çırptı. El sallayarak onları uğurladım. Bu geçiş evresinin aksaksız tamamlanması sevindirmişti beni. Kendimi böyle kentle baş başa tanıdık bir kayalığa atılmış bir kaza kurbanı gibi bulmak tuhaftı gene de. Tanıdık, evet. Çünkü limanın yarım ayından çıkar çıkmaz her şeyin eskisi gibi olduğunu görüyordu insan. Küçük teneke tramvay küflü raylar boyunca solucan gibi kıvrılıyor, inliyor, iki yanım sıra anılarımla tıpatıp uygun görüntüler sergileyen tanıdık sokakları dolanıyordu. Kapılarında renkli boncuklu sinek perdeleri çıngırdayan berber dükkanları. Teneke masalarında aylakların bağdaş kurup oturduğu kahvehaneler. El Bab'da hala o yıkık duvar, mavi alacakaranlığın ağırlığı altında hiç kımıldamadan oturduğumuz masanın ta kendisi. Tam arabayı hareket ettireceği sırada Nesim bana dik dik bakmış, "Darli, çok değişmişsin," demişti. Bunu övgü anlamında mı söyledi, yoksa yer gibi anlayamadım. Evet, değişmiştim. Yıkık El Bab kemerini görünce gülümsedim. Parmaklarımdaki bir tarih öncesi öpücüğünü anımsadım. Şu acıklı, gözü pek, doğruyu söyleyen, aşkımıza karşılık verenlerden hiçbir şey öğrenemeyiz diyen kadının kara gözlerindeki belli belirsiz ürpertiyi anımsadım. Açık bir yaraya dökülen oksijen gibi yakıcı sözler ama aynı zamanda arıtıcı, tıpkı bütün doğrular gibi. Bu anılarla dolu olmama karşın zihnimin bir yanıyla da iki yanımda dürgüsü yeniden açılan İskenderiye'yi görüyordum. Büyüleyici ayrıntısını, renk arsızlığını, yürek burkucu yoksulluğunu, güzelliğini. Eski bez parçalarından tentelerle güneşten korunan dükkanlar, tentelerin koyu gölgesine yığılmış canlı bıldırcınlardan tutun da bal peteğine, uğurlu aynalara kadar binbir türlü mal. Renkli kağıtların üzerinde sergilendikleri için olduklarından daha renkli görünen meyvelerle dolu tezgahlar. Kırmızımsı mor ve kıpkırmızı kağıt şeritlerin üzerinde duran portakalların ılık altın rengi. Bakırcı mağaralarının dumanlı parıltısı. Şen püsküllü deve semerleri. Çömlekler ve kem göze karşı mavi yeşim taşı boncuklar. Bütün bunlar bir de ileri geri çalkalanan kalabalıkla, boru gibi öten kahvehane radyolarıyla, gezginci satıcıların uzun hıçkırıklı bağırtılarıyla, sokak çocuklarının küfürleriyle, çok uzaklarda kim bilir hangi saygıdeğer şeyhin cenazesinin ardı sıra ağır ağır yürüyüşe geçen yaşlıların çılgın ulumalarıyla birleşince ortaya çıkan göz alıcı prizmasal parlaklık. Gene burada belki de yalnızca insan gözünün anahtar deliğinden görülebilen Müslümanlar için gizli bir cennetin kara düşlü olan peçeli kadınların oluşturduğu tek düze karalığın üzerinde parlak renkli iplikler gibi dokunmuş ve bu tablonun yakın planında ellerine geçirmişliğin küstahlığıyla dolaşan kara erik renkli kar beyazı türbanlı Etiyopyalılar, morumsu gri, şiş dudaklı, broz rengi Sudanlılar. Kerkenes kuşu profilli, kalay derili Lübnanlılar, Bedeviler. Sonra yeşil yonca yüklü develer, kocaman yumuşak ayaklarını sonsuz bir incelikle yere basarak kerpiç duvarlara sürtünen denkleriyle budar sokaklarda sendeleyerek bata çıka ilerliyorlardı. Selamlaşmada öncelik hakkı konusunda Scobie'nin bana verdiği dersi anımsadım birden. Bunun bir biçim sorunu olduğunu anlamalısın. Kibarlık konusunda İngilizlerden aşağı kalmaz bunlar mirim. Öyle çevrene gelişi güzel selam aleyküm dağıtmak işe yaramaz. İlkin deve sırtındaki adam at sırtındakine, at sırtındaki eşek sırtındakine, eşek sırtındaki yayaya, yürüyen adam oturana, küçük kalabalık büyüğe, genci yaşlısına selam verir. Bizim orada bu tür şeyleri insana ancak hatırı sayılır okullarda öğretirler. Ama burada sokak çocukları bile ezbere bilir bunları. Hadi şimdi benim arkamdan sırala bakalım çarpışma sırasını. Araya bunca zaman uzaklığı girmişken o deyimi yinelemek, o düzeni anımsamaktan daha kolaydı. Bunları düşünüp gülümsedim. Bir yandan çevreme bakarken, bir yandan da unuttuğum o öncelik haklarını kafamda yeniden sıralamaya çalışıyordum. Bütün Mısır yaşamı bir oyuncak kutusu gibi karşımdaydı. Bütün kişiler yerli yerinde duruyordu. Sokak sulayıcı, yazıcı, yasçı, fahişe, memur, papaz, zaman ya da savaştan hiç etkilenmemiş gibi. Onları izlerken içimi birden derin bir keder kapladı. Artık onlar geçmişin malı olmuşlardı çünkü. Yakınlık duygum kendi içinde yeni bir öğenin ayırdına vardı. İlgisizlik. Sıkışık anlarda Scobie, "Üzülme be aslanım," derdi. "İnsanın büyümesi bir ömür sürer. Artık insanlarda sabır diye bir şey kalmamış. Benim annem beni tam 9 ay bekledi." Garip bir düşünce. Gohari Camii'nin yanından sarsılarak geçerken tek gözlü Hamid'i bir öğleden sonra burada bir limon dilimini emmeden önce duvara sürterken bulduğumu anımsadım. "Bu," demişti, "idrar yolu taşlarına birebirdir. Gül kokulu içme suları, karnına güvercin, pirinç ve fındık doldurulmuş, şişe geçirilmiş kuzular ve benzeri. Buralara özgü görkemli şeylerle dolu gösterişsiz kahvehanelerin bulunduğu bu yörede bir yerde oturuyordu. Kentin koca göbekli paşalarının bayıldıkları iştah kabartıcı ne kadar yiyecek varsa hepsi vardı. Buralarda bir yerde tramvay Arap mahallesini kıyı kıyı izlerken bir sıçrama yapar ve birden yön değiştirir. Yıkık yapıların oluşturdukları pervazın arasından aşağı bakarsanız su kesimi yüksek olmayan teknelere ayrılmış limanın bir köşesini görebilirsiniz. Savaşın tehlikeleri bunların sayısını ürkütücü boyutlara vardırmıştı. Renkli kubbelerden oluşan çerçevenin içinde Doğu Akdeniz ülkelerinin dört bir yanından gelmiş filikalar, üç köşe yelkenli giyassalar, şarap yüklü kayıklar, uskunalar, her biçim ve büyüklükte çektiriler vardı. Gemi direklerinden, serenlerinden, Ege Denizi'nin akıllarda yer etmiş budak çıkıntılarından derlenmiş bir seçki. Adalardan, gemi donanımlarından, varış limanlarından. Üzerlerine vuran güneş ışığının altında kendi yansımalarıyla çakışmış olarak derin bir su esrikliği içinde duruyorlardı. Sonra birden görünmez oldular. Grand Corniche yavaş yavaş görünmeye başladı. Yeni kentin, yani bankacıların, pamuk delilerinin, amrın zoruyla katlanılan toz ve suskunluk yüzyıllarından sonra girişimleriyle İskender'in fetih düşünü yeniden tutuşturan, geçerli kılan o Avrupalı gezginci satıcıların bulunduğu Yunan başkentin kıyısı boyunca uzanan güzelim gezi yeri. Gene burası da başka yerlere göre hiç değişmemişti. Dört bir yanda dolaşan haki asker kalabalıklarını ve bunları beslemek için mantar gibi bitmiş yeni meyhaneleri saymazsak. Sicily'nin önünde taksi kuyruklarının yerini uzun kamyon kuyrukları almıştı. Konsolosluğun önünde tüfekli, süngülü, hiç alışık olmadığımız bir Bahriye nöbetçisi. Her şeyin geri gelmemecesine değiştiğini söyleyemezdim. Çünkü panayırı gezmek için büyük kente gelmiş köylülerin ağırkanlılığı, iğretiliği vardı bu konuklarda. Biraz sonra su kanalının kapakları açılacak, hepsi birden çöl çarpışmalarının büyük su deposuna akacaklardı. Hiç beklenmedik şeyler de vardı. Örneğin o sabah konsoloslukta yeni cilalanmış fındık biçimli tırnaklarıyla beyaz ellerini birbirine bastırarak masasında dev bir kerevit gibi oturan, benimle tanıdık gibi konuşan şişman adam. Flüt sesi gibi bir sesle "Benim işim size sevimsiz gelebilir ama gerekli," dedi. "Özel bir yeteneği olanlara ordu el koymadan önce biz el koymaya çalışıyoruz. Sizin adınızı bana büyükelçi verdi. Yeni açılan ve personel yönünden çok yetersiz olan sansür bölümüne vermiş sizi." "Büyükelçi mi? Al sana şaşırtıcı bir şey daha. Sizin dostunuz oluyor, öyle değil mi? Onu pek tanımıyorum. Gene de onun önerisini kabul etmek zorundayım. Her ne kadar bu iş benim sorumluluğumdaysa da." Doldurulacak kağıtları verdi. Kenilworth adlı bu hiç de sevimsiz olmayan şişman adam bana yardım etme inceliğinde bulundu. "Bu işi pek anlayamadım," dedim. Omuzlarını silkti, beyaz ellerini açtı. "Onunla görüştüğünüz zaman bu konuyu konuşmanızı öneririm. Ama benim hiç niyetim yoktu," dedim. Bunun arkasında yatan şeyi öğrenmeden bu konuyu tartışmak bana yararsız göründü. "Nasıl olur da Montolive?" Ama Kenilworth yeniden konuşmaya başladı. "Herhalde yeni işinize başlamadan önce kendinize kalacak bir yer bulabilmeniz için size en az bir hafta gerekir. Şubeye böyle söyleyeyim mi?" Şaşkınlık içinde "Nasıl isterseniz," dedim. Gidebileceğimi söyledi. Ben de bodruma inip eski püskü sandığımı deşip içinden eli yüzü düzgün birkaç kent kılığı ayırdım. Paket kağıdına sarılmış giysilerimle birlikte Corniche'den aşağı Sicily'e doğru ağır ağır yürümeye başladım. Amacım orada bir oda kiralamak, yıkanıp tıraş olarak kendimi çiftlik evi ziyaretine hazırlamaktı. Biraz kafamda büyütmeye başlamıştım bunu. Kaygıdan değil, bekleme geriliminin verdiği rahatsızlıktan. Bir süre durup aşağıdaki kımıltısız denize baktım. İşte tam ben böyle dikilmiş dururken cant kapakları sarı, gümüş renkli Ross yanımda durdu ve içinden ellerini öne uzatmış bana doğru koşan iri yarı sakallı bir adam fırladı. Galyalıların selamlaşma usulünce kolları omuzlarıma dolandığı, sakalları yanaklarımı yaladığı sırada boğulur gibi "Pompal!" demeyi başardım. "Darli!" Ellerimi hala aynı sevecenlikle tutarak gözlerinde yaşlarla beni bir kıyıya sürükleyip deniz kıyısındaki taş sıralardan birine çuval gibi çöktü. Pompal'in üzerinde çok şık bir tenu, giyim vardı. Kolalı manşetleri gevrek gevrek takırdıyordu. Kara sakal ve bıyık ona saygı uyandırıcı ama nedense kederli bir görünüm vermişti. Bütün bu süslü koşumların içinde pek değişmemiş görünüyordu. Karnaval kılığı giymiş bir Tiberius gibiydi. Hiç konuşmadan coşkuyla uzun bir süre birbirimize baktık. İkimiz de suskunluğumuzun Fransa'nın düşüşüne duyduğumuz acıdan geldiğini biliyorduk. Avrupa'nın ruhsal çöküşünün apaçık simgesi olan bir olay. O iki dakikalık suskunluk sırasında sanki görünmez bir mezarın başında insan istencinin kaçınılmaz başarısızlığının anısını tazeleyen iki yasçı gibiydik. Bu çirkin trajedinin bütün utancını, umutsuzluğunu duyumsadım. Onun el sıkışında ve onu avutabilecek, dünyada sanatçılar yaşadığı sürece Fransa'nın ölmeyeceğine inandıracak bir sözü boşuna aradım. Ama ordular, çarpışmalar dünyası öylesine yoğun, öylesine somuttu ki bu düşüncem ancak ikinci derecede önemli görünebilirdi. Çünkü sanat gerçekten de özgürlük demektir. Tehlikede olan şey de özgürlüktü. Aldırma, bugün küçük, mavi Lorraine haçının her yerde çiçek açtığını gördüm. Anlıyorsun diye mırıldanıp bir kez daha elimi sıktı. Anlayacağını biliyordum. Onu en çok eleştirdiğin zaman bile onun en az bizim kadar senin için de önemli olduğunu biliyordum. Birden insanı yerinden sıçratan bir sesle burnunu temiz bir mendille silip taş sıraya yaslandı. Şaşırtıcı bir çabuklukla birden eski Pompal olmuştu. Şişman, utangaç ve zapt olunmaz. Sana anlatacak çok şey var. Hadi benimle geliyorsun. Hemen. Tek söz istemem. Evet, Nesim'in arabası. Mısırlığın eline geçmesin diye ben satın aldım. Montolive sana harika bir iş ayarladı. Ben hala eski dairemde oturuyorum. Ama şimdi o binayı satın almış durumdayız. Üstteki daireye yerleşebilirsin. Tıpkı eski günlerdeki gibi olur gene. Çenebazlığı, böylesine paldır küldür, yanı yöreyi kollamadan, besbelli en küçük bir yorum beklemeden anlattığı şeylerin çeşitliliği başımı döndürdü. İngilizcesi gerçekten çok iyileşmişti. Eski günler diye kekeledim. Ama tam bu sırada şişman yüzünden acılı bir ifade geçti. Ağzından bir inilti çıktı. Ellerini dizlerinin arasına sıkıştırarak tek bir sözcük ekledi. Foska. Yüzünü komik bir biçimde buruşturarak bana baktı. Bilmiyorsun. Neredeyse korku içindeydi. Ona aşığım. Güldüm. Hızlı hızlı başını salladı. Hayır, gülme. Elimde değil Pompal. Yalvarırım. Umutsuzluk anlatan yüzünü öne eğip sesini alçaltarak bana bir giz açmaya hazırlandı. Dudakları kımıldadı. Korkunç önemli bir şey olduğu belliydi. Sonunda dili çözüldü. Gözleri yaşararak bana anlatmaya başladı. Anlamıyorsun. Je suis fidèle malgré moi. Kendime karşın sığındığım. Bir balık gibi soluyarak yineledi. Malgré moi. Daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti başıma, hiç. Sonra birden bir kişneme tutturdu. Yüzünde aynı korkulu şaşkınlık vardı. Nasıl gülmezdim? Bir fırça dokunuşuyla İskenderiye'yi bana büsbütün, eksiksiz olarak geri getirmişti. Çünkü Pompal'in aşkı olmadan bütün anılar eksik kalırdı. Benim gülmem ona da bulaştı. Pelte gibi titriyordu. Sonunda komik bir acıklıkla, yeter dedi. Sakal ormanındaki kikirtilerin arasına şu sözleri sıkıştırdı. Onunla hiç yatmadım, bir kez bile. Akıl almaz bir şey. Bunun üzerine daha çok gülmeye başladık. Ama arabanın sürücüsü hafifçe kornaya dokunarak onu hemen kendine gelmeye çağırdı. Yapması gereken ödevleri olduğunu anımsattı. Yürü, dedi. Saat 9'dan önce Podre'ye bir mektup ulaştırman gerek. Sonra seni eve bırakmalarını söylerim. Birlikte öğle yemeği yiyebiliriz. Sırası gelmişken söyleyeyim. Hamit benim yanımda. Çok sevinecek. Çabuk. Gene bana kararsızlık gösterecek zaman bırakmamıştı. Paketimi kucaklayıp onunla birlikte tanıdık arabaya yürüdüm. Döşemesinin pahalı prolar ve metal cilası koktuğunu fark edince yüreğim cız etti. Dostum ta Fransız konsolosluğuna kadar hızlı hızlı konuştu. Şefe karşı tutumunu büsbütün değişmiş bulmak şaşırttı beni. O eski hınçtan, kızgınlıktan iz bile kalmamıştı. Anladığıma göre Mısır'daki özgür Fransızlara katılabilmek için ikisi de değişik başkentlerdeki görevlerini, Pompal Roma'yı bırakıp buraya gelmişlerdi. Artık Podro'dan tatlı bir sevecenlikle söz ediyordu. Bana baba gibi davranıyor dedi. O canlı kara gözlerini devirerek eşsiz bir insan. İkisini bir arada görünceye kadar buna pek aklım yatmamıştı. Ama görünce birden anladım. Ülkelerinin yenilgisi aralarındaki bu yeni bağa yol açmıştı. Pordrun saçları iyice ağarmış, eğreti, üstün körü kibarlığın yerini yapmacığa hiç yer bırakmayacak kadar ciddi sorumluluklarla uğraşan bir insanın sakin kararlılığı almış. İki adam birbirlerine öylesine saygı ve sevgiyle davrandılar ki gerçekten de iki meslektaştan çok baba ile oğula benziyorlardı. Pompal'in omzuna büyük bir sevgiyle konan elde, Pompal'a çevrilen yüzde düşünceli ve arkadaşsız kalmış bir gurur okunuyordu. Ama yeni kançılar yalarında biraz kötü bir durum vardı. Geniş pencereleri limana, Fransa'nın yazgısını çizen yıldızların bütün kötü etkilerinin bir simgesi gibi oraya demirlemiş yatan Fransız filosuna bakıyordu. Onun orada işsiz güçsüz durduğunu görmenin onlara sürekli suçluluk duygusu verdiğini anlayabiliyordum. Ondan kurtuluş yoktu. Eski moda yüksek çalışma masalarıyla beyaz duvar arasında ne yana dönseler gözleri bu itici gemi ordusuna takılıyordu. Görme sinirine bir kıymık batmış gibiydi. Pordrun gözlerinde Pompal'in artık hep daha az diplomatça davrandığı anlarda "Cevix Putain, yaşlı orospu" diye söz edeceği kişinin korkak yandaşlarının kökünü kazıma isteği ve kendi kendini suçlama okunuyordu. O kişinin yerine konan basit bir mektup karşısında böylesine şiddetli duyguları dışa vurmak rahatlatıcıydı. Üçümüz orada durmuş, limandaki öfkelendirici görünüme bakıyorduk. Birden yaşlı adam patladı. ''Siz İngilizler neden onları göz altında tutmuyorsunuz? İtalyanlarınkiyle birlikte Hindistan'a gönderin. Bunu hiç anlamayacağım, kusura bakmayın. Ama sanki yansız bir filoymuş gibi küçük silahlar bulundurmalarına, nöbet beklemelerine, kıyıya çıkmalarına izin verilmesini anlayabiliyor musunuz?''